Birinci Yuhanna mektubuna giriş yapmıştık. Ve birinci Yuhanna mektubuna girdiğimiz zaman beşinci bölümden, birinci Yuhanna mektubu beşinci bölümden bir paylaşım sizlerle yapmıştım. Ve daha sonra ikinci konuşmayı beşinci bölümdeki o zenginliği görünce dedim ki kardeşler biraz daha bu birinci Yuhanna mektubunda kalmamız lazım. Onun için beşinci bölümden birinci bölüme geçtik ve ikinci konuşmamda birinci bölümün ilk üç ayeti üzerinde kalarak oradaki içeriği, ruhsal derinliği kavramaya, anlamaya çalıştık birlikte. Ve onun için bugün düşündüm ki evet bizler bugün yine birinci Yuhanna mektubuna gireceğiz. Birinci bölümdeyiz. Ve geri kalan yani üçten itibaren geri kalan diğer ayetleri birlikte mercek altına alarak anlamaya çalışacağız. Tamam. Şimdi biliyorsunuz ben genelde böyle yapıyorum. Bir önceki konuşmanın özetini yapıyorum. Çünkü ben şimdi birden dördüncü ayetle başlarsam önceki ayetleriyle bağlantı kurmanız belki birazcık yabancı gelebilir size. O açıdan bir özet yapalım. Özet yaptıktan sonra kaldığımız noktadan itibaren devam edebiliriz. Şimdi ilk girişi nasıl yapmıştım? Birinci Yuhanna mektubuna giriş yaparken şöyle demiştim. Demiştim ki birinci Yuhanna mektubuna bir başlık vermek gerekiyorsa eğer dedim. O başlık şu olabilir. Tanrı ışıktır. Yani Tanrı'nın ışık olduğunu söylememiz ve bu gerçeğin orada açık bir şekilde ifade edildiği bize belirgin bir şekilde ortada görünüyor. Şimdi bu mektupta Rab Tanrı için kullanılan üç önemli ifade var. Rab Tanrı için. Hani Rabbin niteliğini, özelliklerini açıklayan üç tane önemli ifade var. Bunlardan bir tanesini az önce söyledim. Tanrı ışıktır. Bu bir. İkincisi Tanrı sevgidir. Birinci Yuhanna mektubunun en temel konularından bir tanesi. Tanrı sevgidir. Üçüncüsü de sevgili kardeşler Tanrı yaşamdır. Işık, sevgi ve yaşam. Ve ilk ayet şöyle başlıyordu. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz diyor Yuhanna. Demek ki burada Yuhanna neyi öne çıkarmaya çalışıyor değerli kardeşler? Rab Tanrımızın sonsuzluğunu ve beden alışını öne çıkarıyor. Rabbin sonsuzluğunu ve onun bir insan olarak beden alıp aramızda yaşamasını öne çıkarıyor. Şimdi sonsuzluklar boyunca Baba Tanrı ile beraber olan İsa Mesih değerli kardeşler gerçek olan bir insan olarak ne yaptı? Dünyamıza geldi. İnsan olarak dünyaya geldi. Yuhanna'nın yine birinci bölümüne baktığımız zaman orada diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve diyor ki söz Tanrı'ydı. Ve 14. ayet o söz yani Tanrı olan söz beden aldı diyor aramızda yaşadı. Yani İsa Mesih aslında sözün kendisi. Beden almış Tanrı'yı iyi bir şekilde doğru bir şekilde burada göstermek, anlatmak, yansıtmak amacıyla Tanrı biz günahkarlar için insan olmaya karar veriyor. Bu müthiş bir şey. Bu küçük beyinlerle bunu anlamamız mümkün değil. Yani bakıyoruz kurtuluş neyle başlıyor? Babanın sevgisiyle başlıyor. Baba sevdi, biricik oğlunu gönderdi. Demek ki o sevgi eğer olmasaydı İsa'yı göndermesi mümkün olmazdı sevgili kardeşler. Onun için kanıt olarak da yani beden alan İsa'yı öne çıkardığı zaman kanıt olarak da Yuhanna diyor ki biz onu gördük Ve biz ona ellerimizle dokunduk diyor. Bir kanıt olaraktan bunu söylüyor Yuhanna. Yani yaşam sözü bir hayal ürünü değil. Yani bir varsayım değil. Bir varmış biri yokmuş gibi. Bir varsayım değil. Beden alarak dünyamıza yaşamak için gelen bir kişiydi. Şimdi Yuhanna mektubunun ilk kısmında hemen başında şöyle diyor. Başlangıçtan beri var olan. Şimdi bu çok önemli bir sözdü. Vurgulamıştım size. Başlangıç. Bu başlangıçta dediğimiz zaman kutsal kitapta 3 ayrı başlangıçtan söz ediliyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Bildiğiniz gibi bunun ilki nerede geçiyor? Hemen kutsal kitabın ilk başlarında yer alıyor. Ne diyor orada? Yaratılış kitabı, yani Almanlar Erste Mose diyorlar değil mi? Birinci Musa kitabı birinci bölümde ilk ayette diyor ki başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi buradaki başlangıç tarihi verilmeyen bir başlangıç olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü Tanrı zamanın ötesinde varlığını sürdüren bir varlık. Yani ben zamana bağlıyım. Zaman bana yön veriyor değil mi? Burada da bir belirli bir zaman beraber olacağız. Ondan sonra gitmek zorundayız. Hepimizin işleri var, gücü var. Doğru mu? Buraya belirli bir zamanda geliyoruz, belirli bir zamana gidiyoruz. Yani hayatımıza baktığımız zaman hayatımıza yön veren zaman. Ama Tanrı'ya baktığımız zaman Tanrı zamana bağlı değil. Zamanın ötesinde, zamanın dışında hareket eden bir varlık olduğunu görebiliyoruz. Onun için dünya görüşü olarak bilinen böyle liberal görüşlü imanlar diyelim Hristiyanlar ya da bazı tanrısal gerçekleri dışarıda bırakan bazı bilim adamları 10 milyon yıl diyor, 100 milyon yıl diyor. Birçok şimdi o sayıları biraz daha aşağı çekti bunlar. Daha önce 100 milyon, 50 milyon derken şimdi bazıları birazcık fikir değiştirdiler. 1 milyon yıl diyorlar, 3 milyon yıl diyorlar. Biraz daha aşağı düştüler. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu insanlar bu tür rakamlar veriyor. Bakın değerli kardeşler bunu açıkça söyleyeyim. 1 milyon yıl olsa ya da 100 trilyon yıl olsa. Siz o 100 trilyon geriye gidin. Gittiğiniz noktada Rabbi İsa Mesih'i orada görürsünüz. Çünkü o başlangıcı olmayan başlangıçta o vardı. Söz olarak Baba Tanrı'yla beraberdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu çok net bir şekilde görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın sözünde bulduğumuz bir başka başlangıçta Yuhanna müjdesinin ilk bölümünde başlangıçta söz vardı. Az önce söylediğim gibi. Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı oldu. Ve üçüncü ayette diyor ki her şey onun aracılığıyla var oldu. Aslında bunlar harika beyanlar gerçekten. Çok müthiş açıklamalar sevgili kardeşler. Burada şunu görmemiz lazım. Burada demiyor ki başlangıçta söz var. Yani başlangıçta söz var demiyor. Ne diyor? Dikkat edin. Başlangıçta söz vardı diyor. Yani geniş zaman kipini kullanıyor. Yani zaman açısından geniş zaman kipini kullanıyor. Yani başlangıcı olmayan bir başlangıç. Dördüncü ayete geldiğimiz zaman söz, pardon 14. ayete geldiğimiz zaman Yuhanna o söz beden aldı aramızda yaşadı. Şimdi üçüncü başlangıç nedir? Birinci başlangıcı söyledik. İkinci başlangıcı söyledik. Üçüncü başlangıç ise birinci Yuhanna mektubunun ilk bölümünde okuduğumuz ayette yer alıyor. Başlangıçtan beri var olan diyor ifade. Demek ki burada Rabbimizin Betlehem'de gerçekleşmiş olan doğuşuna gönderme yapıyor aslında Yuhanna. Demek ki Rabbimiz 30 yaşlarındayken sevgili kardeşler, Yuhanna ve kardeşi Yakup biliyorsunuz İsa'yla birlikte Kudüs'te tanışmışlardı. Ve Rabbimiz biliyorsunuz onlara yaklaştı, yani Yuhanna ve Yakup'a yaklaştı. Yuhanna ve Yakup ne yapıyorlardı? Babalarıyla birlikte ağlarını onarıyorlardı değil mi? Ve ne yaptılar? Orada İsa dedi ki ardım sıra gelin. Ve onlar her şeyi bıraktılar. Babayı bıraktılar. Ağlarını, yaşam kaynağı, yani geçim kaynağı olan işlerini bıraktılar. İsa'nın ardından gittiler. Ve 3 yıl boyunca dikkat edin. Aslında 3 yılı biraz daha aşan bir süre boyunca o yaşadıkları o derin beraberliğin sonunda şu ifadeleri kullanıyor Yuhanna. Yani o 3 yıllığın kazandırdığı o sonuç sonunda şunu diyor Yuhanna. İşittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Şimdi hatırlayın şöyle demiştim. İnsanlar kaç tane duyu organı var? 5 tane demiştim değil mi? Bunlardan bir tanesi dedik görmek, işitmek, tatmak, koklamak, dokunmak değil mi? 5 tane duyu organı. Şimdi bakın dikkat edin. Yuhanna ne diyor? İşittik diyor. Neyi kullanıyor? Kulak yolunu kullanıyor. İşittik diyor. İkincisine bakıyorsunuz gördük diyor. Neyi kullanıyor? Göz yolunu kullanıyor. Değil mi? Ve üçüncüsüne bakıyoruz. Ellerimizle dokunduk diyor. Demek ki hissetme, tat alma duyusunu açığa çıkartıyor. Demek ki Yuhanna Rab İsa Mesih'i gerçekten gördüğünü, gerçekten de sesini işittiğini ve onu gerçekten de dinlediğinde Tanrı'yı dinlemiş gibi olduğunu ve yakınında oturup ona dokunduğunu söylüyor. Bakın, öğrencilerden en fazla İsa'ya yakın olan kimdi? Yuhanna'ydı. Hatta Kutsal Kitap'ta Yuhanna 13. bölüme bakarsanız diyor ki Yuhanna İsa'nın göğsüne yaslanmıştır diyor. Yani göğsünü İsa'nın göğsüne koymuştu kafasını Yuhanna. Yani bir şekilde ona dokundu. Onunla bir iletişim içerisindeydi. Tam bir bağlılık vardı Yuhanna'nın İsa Mesih'le. Ve haberciler, yani bütün haberciler de, öğrenciler de yalnızca Rab konuşurken onu dinlemediler. Aynı zamanda da gözleriyle onu gördüler de her şeye tanık oldular. Ve sonrasında diyor ki Yuhanna, seyrettiğimiz diyor. Demek ki bu söze ben baktığımda Yunancasında diyor ki theoma, theoma diye bir söz kullanıyor. Bu theoma, tiyatro diyoruz ya, theater sözü de oradan geliyor zaten. Tiyatro sözü. Theoma sözünden geliyor. Şimdi bu tiyatro sözü ifade edildiği için söylemek istiyorum. Sadece görmek değil, fark etmek. Dikkatle bakıp incelemek anlamında. Şimdi tiyatroya gittiğimiz zaman sadece sahnede olan şeye bakan kişiler durumunda değiliz değil mi? Sadece bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sahnede oynanan o oyuna pür dikkat izliyoruz. Yani kendimizi bütünüyle oyunun içerisine sokuyoruz. O oyunla sanki bütünleşiyoruz. Kendimizi veriyoruz. Yuhanna burada theoma sözünü kullanırken bunu demek istiyordu. Biz sadece bakmadık. Biz sadece izlemedik. Onu tamamen derinlemesine detayıyla gözlemledik, inceledik anlamı burada ortaya çıkıyor. Ve halk biliyorsunuz çölde yürüyüşleri sırasında itaatsizlikten dolayı ne oldular? Yılanlar tarafından telef oldular. Yani yılanlar soktu halkı. Ve Tanrı Musa'ya dedi ki bir tunçtan yılan yapacaksın. Sırık üzerine koyacaksın, onu sırığın üzerine dikeceksin. Ve o sırıktaki tunçtan yılana bakan yaşayacak ama bakmayan yılanlar tarafından telef olacak. Yani sokulup zehirlenip ölecek. Bu neyi gösteriyordu? Aslında bir peygamberlikti. İleride olacak olan kurtuluş çarmıh üzerinde, bir sırık üzerinde olacaktı. Yani biz o sırağa baktıkça yani Mesih'in kurtuluşuna, İsa'nın çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşa baktığımız an kurtuluş gerçekleşiyor. Çünkü o dönemde halk çöldeki hayatını sürdürebilmesi için, fiziksel hayatını sürdürebilmesi için ne gerekiyordu? O sırıktaki tunçtan yılana bakmak gerekiyordu. Fiziksel hayatları için. Bugün bizler de yılanlar tarafından ısırılmadık ama günah tarafından ısırılmış insanlarız. Günah bizleri ısırdı değil mi? Günahlıyız. Yapılması gereken ne? Çarmıhtaki kurtuluşa bakmak gerekiyor sevgili kardeşler. Ve Bakmak kurtarıyor. Ama onu izlemek, onun ardından gitmek de ne yapıyor biliyor musunuz? Bizi ona daha benzer kılıyor. Bakmak kurtarıyor, izlemek de bizi geliştiriyor. İsa'yı önümüze almak, arkasında ona bakmak, onu izlemek bizi geliştiriyor sevgili kardeşler. Sonrasında Yuhanna diyor ki ellerimizle dokunduk diyor. Sadece izlemekte kalmıyor, ona dokunduklarını da açıkça ifade ediyor. Demek ki önceden de söylediğim gibi Yuhanna'nın kendisi yukarı odada öğrencileriyle birlikteyken İsa'ya en yakın durumdaydı. Ve Luka 4. bölümden bir ayet kullanmıştım. Luka 4. bölümde Rabbimizin diriliş sonrası ne yaptı? Onların aralarında durdu değil mi? Rab İsa dirildikten sonra aralarında durdu. 39. ayet 4:39. Fear no one dreisig. Luka. Diyor ki ellerime ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun diyor. İsa diyor dokunun. Görün. Hayaletin eti kemiği olmaz. Ama görüyorsunuz ki diyor benim var. Demek ki Yuhanna bir teoriden, bir varsayımdan söz etmiyor. O işittiği, gördüğü, dokunduğu birinden söz ediyor değerli kardeşler. Varsayımdan değil. Ve ikinci ayetle ilgili olarak da şunu söylemiştim. Hızlı bir şekilde onu da söyleyeyim. İkinci ayette 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 2. ayette diyor ki yaşam açıkça göründü diyor. Ne demek bu? Yani açıkça belli oldu yaşam. Bu şu demek oluyor. Yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi demek. Yani sonsuz yaşam Rab İsa Mesih'in kendisi. Eğer bana sorarsanız ya sonsuz yaşamı bana tanımlayabilir misiniz? Ben şunu söyleyebilirim. Sonsuz yaşam dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Düşündüğümüz zaman, sonsuz yaşam üzerinde kafa yorduğumuz zaman sevgili kardeşler. Sonsuz yaşam bir kişidir ve o kişi İsa Mesih'tir. Yani sonsuz yaşamın özü İsa Mesih'te olmaktır. Yani burada çıkan gerçek şu değerli kardeşler. Ya İsa Mesih'tesin ya da İsa Mesih'te değilsin. Yani bunun üçüncü yani ara noktası yok. Hani diyoruz ya siyah, beyaz ikisinin arası ne? Gri. Değil mi? Gri yok burada. Ya Mesih'tesin İsa'dasın ya da İsa'da değilsin sevgili kardeşler. Onun için beşinci bölümde Yuhanna birinci mektubun beşinci bölümünde ilk ayetinde İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur diyor. Tanrı'dan doğmuştur. Ve harika olan bizler kime ait olduğumuzu biliyoruz. Yani onun bunun çocukları değiliz bizler abdolsa. Hep burada söylüyorum ya. Bizler onun bunun çocukları değiliz. Kime ait olduğumuzu biliyoruz. Diri bir Tanrı'ya aitiz ve diri Tanrı'nın ardından gidiyoruz. Bu kişi İsa Mesih. Benim için, sizler için hayatını feda eden kişi. Onun için İsa'nın kendisi Yuhanna 17. bölümde 3. ayette diyor ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. İsa Mesih'i tanıyorsan gerçek anlamda kişisel ilişkin varsa eğer ondaysan evet sonsuz yaşamın sahibisin sevgili kardeşler. Aksi takdirde sonsuz yaşamın sahibi değilsin. Onun için 3. ayetteki sözler şöyleydi. Belki buradan noktalayalım bu en son yaptığım konuşmayı. Aslında şu sözlerle noktalayayım daha güzel olacak hızlı bir şekilde. Bu sözlerle noktalamıştım ilk konuşmayı. Paydaşlık nedir demiştim. Paydaşlık deyince ne anlıyoruz? Yani bir kişiyle paydaş olmak ne demektir? Nedir paydaş olmak? Düşündüğümüz zaman. Evet. Yani paydaşlık tek başına yapılan bir şey değil. Biriyle olan bir şey. Yani paylaşılacak bir şeyi olmak demek. Eğer senin paylaşılacak bir şeyin varsa o zaman o paydaşlık içerisinde olabiliyorsun sevgili kardeşler. Onun için bizler ait olduğumuz Tanrı'nın sayesinde elde etmiş olduğumuz o değerleri paylaşarak karşımızdaki kişilerin gelişmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda kendimizin ruhsal alanda gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Onun için şu soruyu sormuştum sizlere. Evet, sonsuz yaşam bu olduğuna göre sizlere o zaman sorayım. Sonsuz yaşamınız var mı? Böyle bir soru sormuştum size. Evet, bunun yanıtını daha şu an bilmiyorsan ya da veremiyorsan o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Acı verici de olsa kutsal kitabın anlattığı gerçek bu. Evet, burada noktalamıştım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi 3. ayete bir bakalım. 1. Yuhanna 3. ayet, 1. Yuhanna mektubu, 1. bölüm, 3. ayet. Evet diyor, sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü, işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir. Bakın, dikkat ederseniz burada baba ve oğlu, Yuhanna ne yapıyor? Hem babayı hem oğlu beraber sunuyor bize. İkisini beraber sunuyor. Demek ki bu şu anlama geliyor. Eğer Rabbimiz İsa Mesih olmasaydı sevgili kardeşler, bizim Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurabilmemiz, Tanrı'nın kim olduğunu anlayabilmemiz mümkün olmazdı. Yani Tanrı'nın kimliğini bize açıklayan İsa Mesih'le olan ilişkimizdir. Yani onunla olan ilişkimiz ve onun sayesinde kurtuluşumuz, bizim ait olduğumuz Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu ve kim olduğunu, niteliklerini öğrenmiş olduk. Sonuç olarak onun gerçek ışığına kavuşmuş olduk. Ve Yuhanna özellikle böyle ısrarla hep aynı sözleri söylüyor. İşittiğimizi, gördüğümüzü sürekli ısrarla kullanıyor. Neden kullanıyor diye soruyorum kendime. Ya neden bu kadar çok ısrarla Yuhanna aynı sözleri kullanıyor burada diye soru sorduğum zaman 3. ayetin başında bunun yanıtını alıyorum. 3. ayetin başında diyor ki sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun diyor. Bu çok önemli bir şey. Bakın, sizin de bizlerle beraberliğiniz olsun. Yani bunu vurgulamasındaki neden aslında sadece Rab ile olan beraberliğimiz değil, aynı zamanda da kardeşlerle olan beraberliğimizi de öne çıkartıyor. Demek ki şöyle diyebiliriz. Benim Rab İsa Mesih ile olan ilişkim ne kadar önem taşıyorsa, aynı oranda kardeşlerimle olan ilişkim, sizlerle olan ilişkim, beraberliğim, bu Gemeinschaft diyoruz ya, bu paylaşım, bu paydaşlık, bu beraberlik aynı oranda, hiç de aşağıda ya da yukarıda değil, aynı oranda önemlidir ve gereklidir sevgili kardeşler. Ve bu yüzden kutsal kitapta İbraniler 10. bölüm 25. ayette bu kilise çatısı altında yaşadığımız beraberliğin önemini bize bu yazar anımsatıyor. 10. bölümde İbraniler mektubu 10. bölüm 25. ayet diyor ki bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim diyor. Bakın, bu kimin için geçerli? Bu bütün imanlı kardeşler için geçerli. Yani ait olduğun kilise hangi kilise topluluğuysa, ait olduğun o kilise topluluğunu gelişigüzel bırakmak ya da ayrılmak, gitmek doğru olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü o dönemde Yahudiler ne yaptılar biliyor musunuz? Kilise bağı içerisinde beraberlik devam ederken bir anda gelenek ve görenekler ağır bastı. Kafalardaki bir takım doğrular ağır bastı. Ve sonra ne oldu? Onlar bıraktılar, kendi gelenek ve göreneklerine geri dönüş yaptılar. Ve Tanrı ne yapıyor sözü aracılığıyla? Uyarıyor. Diyor ki, böyle gelişigüzel toplantılarınızı, o paydaşlığı ki o kadar önemli kardeşler olan paydaşlık, bunu lütfen safsaklamayın. Bunu lütfen bir kenara itmeyin. Onun için ilk kilise toplu Pentekost gününde 50. gün diyoruz. Kutsal Ruh'un gelişiyle ne oldu? Kilise ortaya çıktı değil mi? Habercilerin İşleri 2. bölüm. Apostolik İşlikte Sıvay. Orada bunu görüyoruz. Orada ne görüyoruz? Kutsal Ruh'un gelişiyle kilisenin doğumu gerçekleşiyor. Kilise ortaya çıkıyor. Ve o kilise hakkında, ilk yerel kilise hakkında okurken 2. bölümün 42. ayetinde, 2. bölüm 42. ayetinde diyor ki, kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya atadılar. Bakın, ikinci sırayı ne alıyor? Öğretiden sonra paydaşlık. Bakın, görebiliyor musunuz? Paydaşlık ikinci sırayı alıyor. Demek ki kardeşler kilise çatısı altında bir araya geldiklerinde teselli buluyorlardı. Sevinç buluyorlardı. Çünkü her biri bir şeyler paylaşıyordu. Paylaştıklarından cesaret alıyorlardı, teşvik oluyorlardı ve ne yapıyorlardı? Aynı öğreti içerisinde kademe kademe kademe kademe gelişiyorlardı, büyüyorlardı. Hizmette daha etkili ve verimli olabilmeleri için sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizle olan ilişkimiz ne kadar önem taşıyorsa kardeşlerle olan ilişkimiz de aynı önemi, değeri taşıyor değerli kardeşler. Evet, tekrar ayetimize bakalım. Bizim beraberliğimiz de babayla onun oğlu İsa Mesih'ledir diyor. Şimdi burada şu soruyu sormamız lazım. Şimdi bu ayete baktığımız zaman bizim beraberliğimiz, kim ile beraberliğimiz? Kutsal olan Tanrı ile olan beraberliğimiz, onun oğlu İsa Mesih'ledir diyor. Şimdi o zaman basit olarak da şu soruyu soralım kendimize. Tanrı ile olan beraberliğimiz nasıl olacak? Yani kutsal olan bir Tanrı var bir tarafta, öbür tarafta günahlı olan Recep var değil mi? İkisi arasında çok derin bir uçurum var. Yani ikisi arasında Tanrı, kutsal olan Tanrı ile ışık olan Tanrı ile karanlık olan Recep arasında büyük bir uçurum var. Şimdi bu aradaki mesafe bir köprü yoluyla nasıl giderilebilir sevgili kardeşler? Giderilmesi mümkün mü? Onun için Yuhanna diyor ki bize üç öneride bulunuyor sevgili kardeşler. Ama onun öncesinde şunu da söyleyeyim, ondan sonra o üç öneriyi söyleyeceğim. Şimdi bir kişi bir kişiyle nasıl beraber olabilir? Yani birliktelik nasıl devam edebilir? Eğer o kişiyle anlaşıyorsa değil mi? Yani bir harmoni varsa, bir uyum varsa, bir denge varsa değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, yağ, suyu siz ne kadar karıştırırsanız karıştırın, ikisini birleştirmeniz mümkün değil. Çünkü birbirini iterler. Doğru mu? Onun için kutsal kitapta çok ilginç bir ifade var sevgili kardeşler. Amos kitabı 3. bölüm. Amos kitabı 3. bölüm. Amos kitabı 3. bölüme bakın. 3. ayette güzel bir ayet var. Diyor ki iki adam diyor. 3. bölüm 3. ayet. Amos 3:3. İki adam anlaşmadan birlikte yürüyebilir mi? Şimdi iki adam anlaşmadan birlikte yürüyebilir mi? Yani kutsal olan Tanrı, günahlı olan Recep nasıl bir araya gelebilir? Yani düşündüğümüz zaman az önce söylediğim gibi mümkün değil, çünkü Tanrı ışık, Recep karanlık. Doğru mu? Günahlı bir insan. Ya da ne bileyim, Recep yağ, Tanrı su. Yani ikisini karıştırmaya çalış mümkün değil. Birbirlerini itecek noktada. Ve burada işte Yuhanna bize üç tane öneri sunuyor. Ama bu sunduğu ilk iki tane öneri işe yaramıyor. Bunlardan bir tanesi Tanrı'yı kendi seviyemize indirmek. İkincisi kendimizi Tanrı seviyesine çıkartmak. Üçüncüsünü de sonra söyleyeceğim. Şimdi bu ikisine baktığımız zaman ne ben Tanrı'yı kendi seviyeme indirebilirim, ışık olan Tanrı'yı, ne de kendimi Tanrı seviyesine çıkartabilirim. Mümkün değil. Doğru mu? Bunu becerebilmemiz mümkün değil. Onun için dördüncü ayete bakmanızı rica ediyorum. Üçüncü öneri aslında tek çözüm. Üçüncü öneri tek çözüm. Onu Yuhanna güzel açıklıyor. Bugün o ona yetmeyecek zaman ama ben o noktaya kadar gelmeye çalışacağım. Beşte de bitiriyorum zaten her zamanki gibi bitirmeye çalışacağım. Şimdi dördüncü ayete bakalım. Yuhanna'nın bize aktarmaya çalıştığı gerçeklerin temel nedenini, amacını bize açıklıyor. Diyor ki bunları size sevinciniz tam olsun diye yazıyoruz diyor. Demek ki sevincimiz doruğa ersin, tam olsun diye. Şimdi ben burada şu soruyu soruyorum. Benim sevincimi doruğa, yani en üst noktaya getiren nedir? Değerli kardeşler. Yani sevinç benim ürettiğim bir şey mi? Hayır. Peki sevinç bende nasıl oluşuyor? Rab Tanrı ile olan paydaşlık sonucu. Yani Rabbim İsa Mesih ile olan ilişki sonucunda ne oluyor? Esenlik, sevinç ortaya çıkıyor. Demek ki kendi ürettiğimiz bir şey değil. İlişkinin getirdiği bir sonuç. Yani ilişki bizi o noktaya getiriyor. Bunu Davut çok güzel söylüyor. Bakın Davut diyor ki 16. mezmurda. Davut 16. Psalm 80. 16. bölümde Fels Elf. Yani 11. ayet. Diyor ki orada Davut harika bir şekilde. Yani sevincin kaynağını nereden geldiğini görebilmek açısından. Bol sevinç vardı diyor senin huzurunda. Kimin yanında? Rab Tanrı'nın yanında. Sevincin kaynağı kim? Rabbin kendisi. Ondan sonra diyor ki sağ elinden mutluluk eksilmez diyor. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Harika. Şimdi günah bize sevinç getiriyor mu? Evet getiriyor. Şimdi zaman zaman eski hayatıma baktığım zaman biraz böyle kaçamaklar yapıyorduk arkadaşlarla beraber. O kaçamaklar benim içimde de bir sevinç oluşturuyordu. Beni mutlu ediyordu o kaçamaklar. Ama biliyor musunuz? Günahın getirdiği sevinç beraberinde bir şey daha getiriyor. Ne getiriyor? Acı getiriyor. Acı. Hüzün getiriyor. Acılık getiriyor sevgili kardeşler. Bunun da altını çizmek istiyorum. Onun için İbraniler 11. bölümde o kadar güzel ifade ediliyor ki İbraniler 11 ayet 25'te şöyle ifade ediyor bu sevinci. Yani günahın getirdiği sevinci şöyle ifade ediyor. Bir süre için günahın sefasını sürmek diyor. Yani günahın tadını çıkartmak ne kadar kısa bir süre devam ediyor. Çünkü sonu acı olduğu için bizi daha sonra acıya götürdüğü için bir süre için ancak bunu gerçekleştirebiliyor. Ama Davut ne diyor? Mutluluk eksilmez diyor. Mutluluk eksilmez değerli kardeşler. Onun için o Rabbimizin bize kazandırdığı o sevinci hiç kimse, bakın bunun altını önemli çiziyorum. Yuhanna 16. bölüm 22. ayet. Yuhanna 16 ayet 22. O kadar güzel söylüyor. Diyor ki sevincinizi kimse sizden alamaz. Neden? Sevinci veren Rabbin kendisi. Eğer Rab sevinci bize veriyorsa o sevinci elimizden hiç kimse alamaz. Biz verebiliriz o sevinci. Yani sırtımızı dönebiliriz Tanrı'ya. Ayrılıp gidebiliriz. Ama o sevinci kimse elimizden koparıp alamaz. Ve 5. ayette şöyle devam ediyor sevgili kardeşler. Ama şunu da söylemekte yarar görüyorum aslında. Atlamadan devam etmek istiyorum. Gerçek anlamda Rab Tanrı ile eğer paydaşlığımız varsa, yani Tanrı ile olan ilişkimiz sağlıklıysa, o zaman emin olun kardeşlerle olan ilişkimiz de iyi bir noktada olacak. Eğer Tanrı ile benim ilişkim sağlıklı ise, o zaman kardeşin eksikliği ya da yanlış bir şey yap, hepimiz yanlış yapıyoruz değil mi Yusuf? Hepimiz yanlış yapıyoruz. Şimdi ben yanlış yaptığımda Yusuf benim Rab'de kardeşim. Yusuf bana baktığı zaman benim yanlışlığım, benim eksikliğim onda acı oluşturmayacak. Öfke oluşturmayacak. Eğer Tanrı'yla yakın bir ilişkisi varsa ne olacak? O eksikliği gidermek için mücadele edecek değil mi? Kardeşinin eksikliğini gidermek için, onu daha iyi bir noktaya getirmek için o mücadele içerisine girecek. Eğer Tanrı'yla doğru bir ilişki varsa. Ama yoksa ne oluyor? Hemen paylıyoruz. Hemen kırıyoruz. Hemen parçalıyoruz. Değil mi? Hemen yargılıyoruz kişileri. Ama Rab ile olan ilişkimiz sağlıklıysa bunu yapma imkanımız elimizden alınıyor sevgili kardeşler. Evet. Beşinci ayette şöyle devam ediyor. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Şimdi onda karanlık yoktur demekte ne demek istiyor Yuhanna burada değerli kardeşler? Karanlık yoksa diyebiliriz ki burada Tanrı'nın kutsal olduğunu söylüyor. Karanlık yok ifadesinin anlamı Tanrı'nın kutsallığını öne çıkartıyor Yuhanna. Ama insan kutsal değil. Aradaki vade dedik ya çok derin, dik. Şimdi böyle bir durumda insanla Tanrı arasında kim aracı olacak? Bakın Eyüp de bunu çok özledi ha. Eyüp biliyorsunuz Tanrı adamı çok büyük sıkıntılara düştü. Onun ama o sözü harikadır değil mi? Rab verdi, Rab aldı, onun adı mübarek olsun dedi. Yani ama Tanrı'ya çok yakın bir kişiydi ama şunu bekledi. Ya o kadar acılar içerisindeydi ki Tanrı'dan uzaklaşmıştı bir şekilde. Ve şöyle bir düşünce belirdi kafasında. Ya birileri olsa da, bir hakem olsa da bir eli benim üzerimde olsun, bir eli Tanrı'nın üzerinde olsun, bize arabuluculuk etsin. Eyüp bunu özledi. Bakın, bunu kafadan konuşmuyorum. 9. bölüm. İyop 9, ayet 33. İyop 9:33. 9:33. Diyor ki, keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üzerine koysa diyor. Keşke. Değerli kardeşler bakın. Bakın. Rab Tanrı'yla Recep'in arasına hakim olabilecek hiçbir varlık yok. İsa Mesih'in dışında. Tek bir kişi var. Ancak İsa Mesih Tanrı'yla Recep arasında hakimlik yapabiliyor. Günahsız tek kişi olduğu için. Bakın. Musa günah işledi. Bir Mısırlı'yı öldürdü. Davut zina etti. İbrahim yalan söyledi. Doğru mu? Diğer Tanrı adamlarına bakıyoruz. Hepsinde günah var. Ama İsa dedi ki hanginiz benim günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Günahsız, borcu olmayan tek kişiydi. Ancak İsa Mesih, kusursuz olan İsa Mesih benimle Tanrı arasında aracı olabilirdi. Gerçek aracı olabilirdi sevgili kardeşler. Onun için Eyüp de dahi tüm günahkarlar için en büyük ihtiyacı karşılayacak olan kişi Rabbimizin kendisi. Bakın aslında ben bu ayeti genelde Katolikler için kullanıyorum. Çünkü Katoliklerle bazen tartışıyorum maalesef. Onlar biliyorsunuz dua ederken papaya dua diyorlar. Papa bir aracıdır. Ya da bir Katolik günah işlediği zaman papaya gidiyorlar, günah çıkartıyorlar değil mi? Önce papaya yaptığı işi anlatıyor, papa gidiyor, kilise papası dua ediyor. Yani seninle Tanrı arasında papaz aracı oluyor. Bakın bu ayeti onlara okuyorum. Diyorum ki 1. Timoteos 2:5'i açalım. 1. Timoteos mektubu Erse Timoteos brief'e Erse Timoteos Kapitel 2 vers 5. Bakın çok harika bir ayettir. Bunu Tanrı Paulos aracılığıyla bize aktarıyor. Önemli bir gerçek. Gerçeği kavramış bir kişi olaraktan diyor ki çünkü tek Tanrı dikkat edin ve Tanrı ile insanlar arasında iki tane aracı vardır diyor. Yok aracılar vardır diyor. Ne diyor? Bakın tek aracı vardır. Bu kadar basit. 2 kere 2 = 4 nasıl gerçekse bu da bu kadar gerçek. Onda insan olan kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Bu kadar açık, bu kadar net. Aracı olabilecek Recep'in kafasına elini koyup, Tanrı'nın üzerine elini koyup, ikimizin arasında aracı olabilecek tek kişi benim için hayatını feda eden İsa Mesih'in kendisi. Ben bunu kavramakta zorluk çekiyorum değerli kardeşler. Gerçekten Tanrı insan olmaya karar veriyor Recep için. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın Şöyle yaratılışın ilk başına baktığımız zaman Adem ile Hava günaha düştüler, değil mi? Ne yaptılar Adem ile Hava günaha düştüklerinde? Tanrı'ya gitmediler, değil mi? Ne yaptılar? Kaçtılar. Ama Tanrı onların peşine düştü. Doğru mu? Neden peşine düştü? Onlar günaha düştüklerinde. Demek ki şöyle diyorum. Günah Tanrı'yı harekete geçirdi. Görebiliyor musunuz? Yani benim günahım, bizlerin günahı Rabbimiz İsa Mesih'in yeryüzüne gelmesini sağladı. Yani Tanrı'nın insan olup aramıza gelmesi gerekiyordu. %100 insandı ve %100 de Tanrı'ydı. Çünkü beden alması gerekiyordu. Çarmıhta bir beden gerekiyordu. Günaha karşılık ödenmesi gereken bir bedel gerekiyordu. Onun için beden gerektiği için beden alması gerekiyordu. Yani ben bunu açıklarken çok zorlanıyorum. Ama şöyle düşünün değerli kardeşler. Biz, ben kendim şu örneği veriyorum. Diyorum ki ben eşim için kocayım. Kilisede pastörüm. Çocuklarıma da babayım. Ama 3 tane Recep değilim. 3 ayrı özelliği var. Baba Recep, pastör Recep ve baba Recep, pastör Recep ve koca Recep, değil mi? 3 tane. Ama 3 değil, yani 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 değil, 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. Yani İsa Mesih'in Tanrı olmasının özü özde Tanrı'nın kendisi. Nasıl ki biz suyu Tanrı olaraktan düşünelim, onu biz dolaba koyduğumuz zaman buzluğa buz oluyor. Su demiyoruz, buz diyoruz. Ama buzu ağzımıza koyduğumuz zaman yağ mı geliyor? Hayır. Ne geliyor? Su geliyor. Demek ki dışta insandı. Evet. İnsandı %100. Ama özde suydu. Ağzını aldığın zaman. Yani özde Tanrı'ydı. Onun için değerli kardeşler, ölüm üzerinde yenge kazandı. Ölümü yenen var mı başka kimse? Bu yeryüzünde yok. Ama İsa ölümü yendi. Evet, onun için ışık, Tanrı'nın ışık olması bence çok ama çok çok önemli bir ifadedir sevgili kardeşler. Bir tek aracı var, o da Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi değerli kardeşler. Yani ilkin ne demiştim? Tanrı'nın kendi düzeyimize, insan düzeyine indirmek olanaksız olduğunu görüyoruz. Yani ben günahlı olduğum için kendimi Tanrı'nın seviyesine çıkartamam. Tanrı'yı da kendi seviyeme indirmem mümkün değil. Bir aracı gerekiyordu. İsa Mesih bizim için aracı oldu değerli kardeşler. Şimdi bu ışık ifadesi neyi anlatıyor bize? Şöyle bir düşünün. Işığı düşün. Işığı ben çok seviyorum. Herhalde sevmeyen yoktur. Böyle hiç güneşin doğuşunu batışını seyrettiniz mi? Ben büyük bir keyifle seyrederim. Ben zaman zaman işte 4 yıldır tatile gidemiyoruz, yapamıyoruz ama genelde ben iş için icabı Türkiye'ye gidiyorum. Benim çok sevdiğim bir yer var. Çocuklukta uçurtma uçururdum orada. Giderim o kayanın üzerine otururum. Güneşin batışını, bazen de doğuşunu seyrederim. İnanılmaz güzellikte. Yani Tanrı'nın yıldızlarını, Tanrı'nın o güneşi, o ışığını seyretmek kadar bana keyif veren hiçbir şey yok sevgili kardeşler. Işığın özelliği nedir? Karanlığı aydınlatan bir özelliği vardır. Ama ışığın bir başka özelliği daha var. Güneş ışınlarını biz ne için kullanıyoruz bir de? Örneğin benim hanım çok yapar bunu. Annem de yapardı. Böyle güneş hava güzelse, sen de mutlaka yapmışsındır. Böyle yatakta yastığımızı, yorganımızı balkona atar. Güneş hava güzelse havalandırırız. Yani kokular gitsin, birazcık böyle güneş ışınlarıyla tazelensin, daha iyi bir duruma gelsin diye. Bunu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Demek ki güneşin sadece aydınlatma özelliği yok. Temizleme özelliği de var değerli kardeşler. Demek ki Tanrı ışıktır derken bir özelliğini görebiliriz burada. Evet, aydınlatma özelliği, ama öbür özelliği de temizleyen, paklayan özelliğe sahip sevgili kardeşler. Onun için eğer bu böyleyse Romalılar 7. bölüm 18. ayette şöyle diyor Pavlos, Roma 7:7-8 şöyle diyor. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şeyin bulunmadığını biliyorum diyor. Yani iyi yapmak istek var ama güç yok. Bu kadar zayıf varlıkları sevgili kardeşler. Gerçekten de aslında ben bunu gördüğüm zaman kendime bir kez bakıyorsam Tanrı'ya 10 kez bakmam gerekiyor aslında. Bu kadar Tanrı'ya ihtiyacımız var sevgili kardeşler. Ama bazen tersi oluyor değil mi Ayşe? Bazen hayatımızda kendimize daha çok bakıyoruz. Tanrı'ya arada sır bakıyoruz. Doğru mu Özlem? Böyle oluyor bazen. Tanrı'ya arada bir bakıyoruz ama kendimize daha fazla bakıyoruz değerli kardeşler. Onun için Tanrı kutsaldır. Ben günahlıyım. Evet, sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ben kurtuldum. Peki onunla beraberliğim nasıl olacak? Onunla nasıl yürüyeceğim? 6. ayete bakın. 1. Yuhanna 1:6'ya bakıyoruz. 1. Yuhanna 1:6. 6. ayette şöyle okuyoruz. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz diyor. Şimdi Tanrı'yla birlikte olduğunu söyleyen çok kişi var mı çevremizde? Çok var. Yani Tanrı'yla birlikte olduğunu bol bol söylüyorlar. Ama Tanrı'yla birlikte olduğunu söylemek başka, Tanrı'yla kol kola girip onunla birlikte yürümek, onunla paydaşlık içerisinde olmak bambaşka bir şey sevgili kardeşler. Onun için kişi vaktini karanlıkta geçiriyorsa eğer, o zaman diyor ki Yuhanna yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz. Bakın Yuhanna bizi yalancılıkla suçluyor. Yani ben eğer İsa Mesih'e aitim diyorsam, ben onun izleyicisiyim, takipçisiyim diyorsam eğer ama karanlıktaysam o zaman diyor ki sen yalancısın Recep. Tanrı'nın sözü bu kadar sert, bu kadar açık değerli kardeşler. Bakın acı verebilir bazı sözler bize. Doktorun neşteri de bizi kesiyor değil mi? Acı veriyor. Ama sonunda şifa getiriyor değil mi? O kesmek acı veriyor ama sonunda bize şifa getiriyor sevgili kardeşler. Evet. Tanrı ışıktır ve Tanrı kutsaldır. Ve ortaya çıkan ilke şu. Tanrı'ya eğer yürüyeceksek bizler o zaman ne yapmamız gerekiyor? Ancak onunla ışıkta yürüyebiliriz. Eğer ben Tanrı'yla yürümek istiyorsam ancak ışıkta onunla birlikte birlikteliğim devam edebilir, olabilir. Eğer yaşamımda günah varsa onunla yürümüyorsun demektir. Bu kadar açık ve net sevgili kardeşler. Yani kimse Tanrı'yı, ışık olan Tanrı'yı kendi seviyesine indiremez. Yani bugün konuştuk bir bacağın bir yerde, bir bacağın bir başka bir yerde olduğunu. Bakın eğer yani sen şimdi Tanrı'da yürüdüğünü söylüyorsun. Aynı zamanda da günah bu olmaz. Aynı anda olmaz. Mümkün değil. Işıkta yürüdüğün zaman günah işlemen mümkün değil. Değerli kardeşler. Işıkta yürümediğimiz dönemlerde günaha düşüyoruz. Işıkta olmadığımız dönemlerde günah işliyoruz sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna şöyle devam ediyor 7. ayette. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek eğer çok güzel söylüyor. Birbirimizle paylaştığımız olur. Oğlu İsa'nın kanı da bizi her günahtan arındırır. Görebiliyor musunuz? Eğer değerli kardeşler gerçekten ışıkta yürüyorsak Rabbimizle paydaşlık içerisinde olabiliyoruz. Evet, bir insan ya ışıktadır ya da karanlıktadır. Aynı anda hem karanlıkta hem ışıkta olabilir mi insan? Bakın, kapatın elinizi. Birazcık böyle bakmaya çalışın, içi karanlık. Doğru mu? Aç. Karanlık nerede? Yok. Demek ki karanlık ve ışık beraber olması mümkün değil. Yani sen ışıkta yürürken günah işlemen mümkün değil. Mümkün değil. Günah işliyorsa Recep, karanlıktan uzak olduğu için, ışıktan uzak olduğu için günah işliyor değerli kardeşim. Evet. Son olaraktan şu sözle noktalayacağım. 3 dakikamız var. Bunu söyleyerekten noktalayacağım değerli kardeşler. Birazcık hızlı koştuk konuyu bitirelim diye. Kişi Tanrı'da olduğunu söyleyebilir. Tekrar söylüyorum. Bir kişi şunu diyebilir. Ben Tanrı'dayım. Ama Tanrı'da olduğunu söylemesine karşın Tanrı'yla paydaşlık içerisinde olmayabilir. Anlayabildiniz mi? Yani Tanrı'yla birlikte olduğunu söyleyebilirsin ama paydaşlık içerisinde olmayabilirsin değerli kardeşler. O zaman önemli olan nedir? Bunun altını lütfen çizmenizi istiyorum. Önemli olan nedir? Önemli olan şudur. Nasıl yürüdüğümüz değil önemli olan. Dikkat edin. Nasıl yürüdüğümüz, bazen yalpalıyoruz, bazen sekiyoruz değil mi? Nasıl yürüdüğümüz, hangi formda yürüdüğümüz hiç önemli değil. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Nerede yürüdüğümüz çok önemli. Nasıl yürüdüğümüz değil, nerede yürüyoruz. Bakın yüreklerinize. Nerede yürüyüşümüze devam ediyoruz? Karanlık içinde mi? Ve ışık olan Tanrı çizgisinde kalarak mı yürüyoruz? Bakın yüreklerinize. Rab gerçekten aramızdadır kutsal ruhu aracılığıyla. Hepimizin yüreklerini biliyor. Sizin Tanrı'yla olan ilişkinizin hangi noktada olduğunu ben tabii ki bilmiyorum. Ama Tanrı diyor ki, bak diyor Recep, değerli evladım, sevgili oğlum diyor. Benim için önemli olan senin nerede yürüdüğün. Asıl önemli olan bu. Eğelim yüreklerimizi. Şöyle bir 15-20 saniye bugün Sami aramızda yok ya, belki Özlem kapatsın bugün şeyi. Ben çünkü bayağı ağzım kurudu. Bir 15-20 saniye kalalım sessiz. Yüreklerimize bakmasına izin verelim Tanrı'nın ruhu aracılığıyla. Ve bu sözler üzerinde düşünelim. Benim Tanrı'yla olan ilişkim hangi noktada? Onda yürüyor muyum? Işıkta mıyım, değil miyim?